Ayrım 12. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 107. Birden bakışları beni fark ederek donuklaştı. Optik görüşle bilinç ve bellek arasındaki bağlantı henüz tam netleşmemişti. Ancak birden bir ürperti tamamen uyanmasına yetti. Beni tanımıştı. Kalbinin çarpıntısı yanaklarına hücum eden kandan görülüyordu. Yine kristal bir bardağa boşaltılmış, şarap gibi bir renk almıştı. "Ne aptallık," diye mırıldandı kaşlarını çatarak. Sanki çıplak yakalanmış gibi istemsiz bir hareketle örtüyü üzerine çekerken ekledi. "Ne aptallık. Bir an içim geçmiş olmalı. Uyuyakalmışım." Ve yine burun delikleri titremeye başladı. Bu, değişim işaretini tanıyordum. Bana ilgiyle, merakla bakıyordu. "Niçin beni hemen uyandırmadınız? İnsanlar uykudayken seyredilmez. Bu doğru bir davranış değil. Uykuda herkes çok komik görünüyor." Ona karşı gösterdiğim saygının bile onu kızdırmasına şaşırmış ve kırılmış olmama rağmen aptalca bir şakayla durumu düzeltmeye çalıştım. Uyurken gülünç olmak, uyanıkken olmaktan çok daha iyi. Ama bu arada o, koltuğun kollarına dayadığı elleriyle gövdesini doğrultmuş, kaşlarının arasındaki iz daha da derinleşmişti. Dudaklarında sinirini gösteren titreme ve kasılmalar belirmeye başlamıştı. Beni sert, itham eden bakışlarla süzüyordu. "Dün niçin gelmediniz?" Darbe hemen cevap veremeyeceğim kadar ani ve beklenmedik zamanda gelmişti. Ancak o aynı sert, otoriter tavırla tekrarladı. "Bizi burada öylesine beklettiğinize göre hiç kuşkusuz çok önemli bir nedeniniz vardı. Yoksa hiç değilse bir telefon ederdiniz." Aptalın tekiydim ben. Böyle bir soruyla karşılaşacağımı öngörmeli ve ne yanıt vereceğimi önceden düşünüp taşınmalıydım. Oysa şimdi mahcup bir halde bir o ayağıma bir öteki ayağıma yükleniyordum ve yine o eski klasik bahaneyi uydurdum. Birden yeni bir ata bakmamız gerekmişti de saat 5 sularında kurtulabileceğimi ummuştum. Albay son anda yeni atını hepimizin denemesini istemişti de vesaire vesaire. Sert, sorgulayan gri bakışları bir an için olsun üzerimden ayrılmıyordu. Gevezeliğim sürdükçe bakışlarına daha da kuşkulu, suçlayan bir ifade yerleşiyordu. Parmaklarının koltuğun kenarında inip kalktığını görüyordum. "Peki sonra?" diye haykırdı. Neden sonra sert ve soğuk bir sesle. "Peki bu etkileyici at seçme hikayesi nasıl bitti? Albay gerçekten beğendiği genç atı aldı mı?" Kendimi tehlikeli bir duruma düşürmüş olduğumu seziyordum. Eklemlerinde hissettiği rahatsızlıktan kurtulmak istermişçesine eldivenini bir defa, iki defa, üç defa masanın kenarına vurdu. Sonra bana dönerek acımasız, tehditkar bir tonla seslendi. "Bu aptal yalanlara son verin artık. Anlattıklarınızın tek kelimesi bile doğru değil. Beni bu saçmalıklarla kandırmaya nasıl cesaret edebiliyorsunuz?" Eldivenini masanın kenarına giderek daha hızlı, adeta öç alıyormuşçasına vuruyordu. Sonra sert bir kararlılıkla yere fırlattı. "Anlattıklarınızın tek kelimesi bile doğru değil. Tek kelimesi bile. Ne binicilik okuluna gittiniz, ne de at baktınız. Saat 4:30'da şehirdeki kafede oturuyordunuz. Benim bildiğim kadarıyla orada ata binilmiyor. Yoksa biniliyor mu? Bana masal anlatmayın. Rastlantı eseri bizim şoför 6'ya doğru orada kağıt oynadığınızı görmüş." Dilim tutulup kalmıştı sanki. Tek kelime bile edemiyordum. O ise aynı hışımla konuşmasını sürdürdü. "Ayrıca sizden çekinecek değilim. Siz yalan söylüyorsunuz diye ben de mi size uymalı, saklambaç oynamalıyım? Ben gerçekleri söylemekten hiç korkmam. Şunu da bilin ki şoförümüzün sizi kafede görmesi rastlantı değildi. Sizin niçin geciktiğinizi öğrenmek üzere onu gönderen bendim. Bir telefon bile etmediğiniz için hastalandığınızı ya da başınıza bir şey geldiğini düşündüm. İsterseniz benim sinirli biri olduğumu düşünebilirsiniz. Ama bekletilmeye gelemiyorum, katlanamıyorum buna. Bu nedenle şoförü gönderdim. Ona kışlada söylenen saygıdeğer teğmenin kafede keyifle iskambil oynadığı olmuş. İnanamadım. Ve İlona'yı göndererek bu kaba davranışınızın nedenini öğrenmeye çalışmasını istedim. Sizi önceki günkü davranışlarımla kırmış olabilirdim. Bazen gerçekten kendimi kaybedip kırıcı olabiliyorum. İşte gördüğünüz gibi ben size her şeyi itiraf etmekten çekinmiyorum. Ama siz beni en olmadık yalanlarla kandırmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar arasında böyle iğrenç bir şekilde yalan söylemenin ne kadar çirkin olduğunu hissetmiyor musunuz?" Onu yanıtlamak istiyordum. Hatta Ferenc ve Josie'nin tüm yaptıklarını bile anlatabilecek cesareti bulmuştum. Ama o emredercesine şiddetle çıkıştı. Bana başka masallar anlatmayın lütfen. Gerçekten yeni yalanlar dinleyebilecek durumda değilim. Katlanamam buna. Yalanlara karnım tok benim. Sabahtan akşama kadar sürekli sahte iltifatlar, yalanlar dinliyorum zaten. Bugün ne kadar güzelsin, çok iyi görünüyorsun, ne güzel yürüyorsun, her gün daha iyiye gidiyor, büyük gelişme var. Sabahtan akşama hep aynı sakinleştirici haplar. Bunlardan bıktığımı, boğulduğumu fark bile etmiyorlar. Niçin doğrudan doğruya, dün keyfim yoktu, gelmek istemedim diyemiyorsunuz? Buraya abone olmuş filan değilsiniz ki. İnanın bana, beni hiçbir şey bana telefon edip, Edith ben bugün gelmiyorum, şehirde arkadaşlarımla gezmek istiyorum demeniz kadar mutlu etmezdi. Her gün burada iyi kalpli, sevgi dolu, gönüllü bakıcıyı oynamaktan bıkmanızın doğal olduğunu anlayamayacak kadar bencil olduğumu mu düşünüyorsunuz? Sizin gibi sağlıklı genç bir adamın tekerlekli bir sandalyenin başında oturmaktansa ata binmeyi, sağlıklı bacaklarıyla dolaşmayı yeğlemesi çok doğal. Yalnızca bir şeye katlanamıyor ve onu iğrenç buluyorum. Yalan, riyakarlık, yağcılık. Zaten gırtlağıma kadar yalanlara gömülmüşüm. Sizlerin sandığı kadar aptal da değilim. Gerçeklere, doğrulara katlanmaya gücüm var. Bakın anlatayım size. Bir süre önce eskisinin ölümü üzerine yeni bir bohemyalı hizmetçiyi işe aldık. Ona kimse söylememiş olacak ki daha ilk gün koltuk değneklerimden koltuğuma geçirilmemi görünce dehşetten elindeki fırçayı yere savurup haykırdı. Aman Tanrım, bu ne bahtsızlık, bu ne zenginlik, ne güzel bir kız ama sakat, ayakları tutmuyor, aman Tanrım. İlona çılgın gibi kadının üstüne atılmış, zavallıyı hemen işten çıkarmaya kalkmışlardı. Ama ben sevinmiştim. Onun korkması bana iyi gelmişti. Hiçbir bilgisi yokken beni görünce korkması kadar insanca bir tepki olamazdı. Üstelik son derece samimi ve dürüstü ifadeleri. Ona 10 kron verdim. Hemen kiliseye benim için dua etmeye koştu. Bir yabancının beni ilk gördüğünde neler hissettiğini tüm gerçekliğiyle görmek, o duyguları bilmek beni gerçekten sevindirmişti. Ama siz sahte nezaketinizle bana iyilik yaptığınızı, beni teselli etmeniz gerektiğini düşünüyor, yapmacık davranışlarınızla bana iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz. Kör müyüm ben? Tüm gevezeliklerinizin, kemküm konuşmalarınızın gerisinde o tek dürüst içten insanla aynı korkuyu, aynı irkintiyi duyduğunuzu anlamıyor muyum? Koltuk değneklerimi aldığım zaman nefesinizin nasıl kesildiğini, bana bir şey belli etmemek için hemen konuşma temponuzu arttırdığınızı fark etmediğimi düşünüyorsunuz? Baldıran ve şeker, şeker ve baldıran, işte bana yaşatılan bu. Riya ile dolu iğrenç bir yaşam. Beni bir kadavra gibi bırakıp gitmek için kapıyı çektiğinizde arkamdan nasıl rahat bir nefes aldığınızı bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Arkamdan gözlerinizi döndürerek zavallı çocuk dediğinizi duyar gibiyim. Tabii bu arada 2 saatinizi bu zavallı hasta çocuğu oyalamak için geçirmiş olduğunuz için vicdanen rahatlıyorsunuz. Ben fedakarlık istemiyorum. Bana her gün bir porsiyon merhamet sunmakla yükümlü olduğunuzu düşünmenizi istemiyorum. En içten acıma duygularınızı bile istemiyorum. Acımayın bana. Son kez söylüyorum. Merhametinize ihtiyacım yok benim. Gelmek istiyorsanız gelin, istemiyorsanız gelmeyin. Ama dürüst olun. At alımları filan gibi hikayelerin gerisine sığınmayın. İnanın bana, yalanlarınıza da iğrenç riyalarınıza da artık dayanamıyorum. Bu son sözcükleri bembeyaz bir yüz, öfke saçan gözlerle tamamen kendini kaybetmiş bir halde aykırmıştı. Sonra bu kasılma birdenbire çözüldü. Başı yorgun bir halde arkasındaki yastığa düştü. Gerginlikten hala titreyen dudaklarına yeniden kan geldi. İşte diye mırıldandı utanmışçasına iç çekerek. Bunların er geç söylenmesi gerekliydi. Tamam oldu. Artık bundan bahsetmeyelim. Hadi bana bir sigara verin. Bana bir şeyler olmuştu. Normalde oldukça sakin, sağlam sinirleri olan bir insan sayılırdım. O zamana kadar hiç ellerimin titrediği de olmamıştı. Ancak Edith'in bu çıkışı beni öylesine etkilemişti ki tüm vücuduma felç inmiş gibi bir his içindeydim. Yaşamım boyu kendimi hiç böylesine perişan hissetmemiştim. Tabakamdan güçlükle bir sigara çıkararak ona uzattım ve bir kibrit yaktım. Ancak ellerim öylesine titriyordu ki yanan kibriti bir türlü dik tutamıyordum. Tabii ki küçücük alev bu dalgalanmaya dayanamayarak söndü. İkinci bir kibrit yaktım ama bu da titreyen elimle doğru dürüst tutamadığım için sigarayı yakamadan söndü. Edith dikkat çekici beceriksizliğimden neden sarsılmış olduğumu anlamıştı. Tamamen farklı, şaşılacak derecede sakin bir sesle sordu. Ne oldu? Neyiniz var? Titriyorsunuz. Niçin böyle gerildiniz? Bunlardan size ne? Kibritin küçük alevi yine sönmüştü. Hiç konuşmadan öylecesine oturuyordum. Edith şaşkınlık içinde mırıldandı. Bu aptalca gevezeliklerimden nasıl böylesine etkilenebilirsiniz? Babam haklı. Siz çok farklı, garip bir insansınız. Tam o anda arkamızda hafif bir gıcırtı duyuldu. Terasa çıkan asansörün sesiydi bu. Johan'ın kapıyı açmasının ardından Herr von Kekesfalva dışarı çıktı. Hasta kıza her yaklaştığında olduğu gibi anlamsız bir suçluluk duygusuyla omuzları çökmüş, endişeli, çekingen bir haldeydi. Onu selamlamak için hemen doğruldum. Her zamanki sıkılgan tavrıyla beni başıyla selamladıktan sonra kızını alnından öpmek için hafifçe eğildi. Sonra dikkat çekici ağır bir sessizlik oldu. Bu evde herkesin ne de hissettiğini anlıyordu. Yaşlı adam Edith'le aramızda tehlikeli bir gerginlik olduğunu sezmişti. Başını önüne eğmiş, endişeli bir tavırla duruyordu. Hemen geri dönmeyi isteğinde olduğu anlaşılıyordu. Edith ona yardımcı olmaya çalıştı. Babacığım düşünsene, teğmen bugün ilk kez terasımızı görüyor. Evet, burası muhteşem bir yer diye konuşmaya katıldım. Ancak nedense sözlerimin banal olduğu endişesine kapılarak tekrar sustum. Sıkıntılı ortamı dağıtmak istercesine Kekesfalva tekrar kızının koltuğuna eğildi. Burasının birazdan senin için soğuk olacağından endişeleniyorum. Aşağı inelim mi? Tamam diye karşılık verdi Edith. Böylece oyalanacak önemsiz bir şeyler bulmuş olmaktan dolayı hepimiz rahatlamıştık. Kitapları topladık. Edith'in sırtına şalını attık. Evdeki her masanın üzerinde olduğu gibi burada da olan küçük çanı çaldık. 2 dakika sonra asansör yukarı çıktı ve Joseph koltuğu içinde hasta ile beraber asansör kabinine doğru özenle itti. Biz de hemen aşağı geliyoruz diye seslendi Kekesfalva arkalarından şefkatli bir sesle. Bu arada sen de akşam yemeği için hazırlansan iyi olur. Ben de teğmenle bahçede biraz dolaşırım. Uşak asansörün kapısını kapadı ve kabin tekerlekli sandalyedeki sakat kızcağızla bir anda boşlukta kayboldu. İkimiz de bilinçsiz ise arkamızı dönmüştük. İkimiz de susuyorduk. Ancak birden yaşlı adamın sevecenlikle bana yaklaştığını fark ettim. Eğer sizce de uygunsa sizle özel bir konuyu konuşmak istiyordum, saygıdeğer teğmen. Yani sizden bir ricam olacak. Belki bahçenin öbür tarafına, yönetim binasındaki büroma gitsek daha iyi olacak. Eğer tabii sizce bir sakıncası yoktu. Tabii isterseniz parkta da yürüyebiliriz. Onur duyarım, Herr von Kekesfarva. Nasıl uygun görürseniz, diye yanıtladım. Aynı anda bizi almak için tekrar yukarı gelen asansörün vızıltısı duyuldu. Aşağı inip evin önündeki avludan yönetim binasına doğru ilerledik. Kekesfalva'nın yakalanmaktan korkar gibi duvarların iyice dibinden ihtiyatla ilerlemesi dikkatimi çekmişti. Ben de ister istemez farklı davranmam olanaksızdı, sessiz, tedbirli adımlarla onu izledim. Dıştan badanası hayli bozulmuş, alçak binanın sonundaki bir kapıyı açtı. Bu kapı onun çalışma odasına açılıyordu. Burası benim karargâhtaki odamdan daha iyi döşenmişti diyemem. Eski, kaba ve ucuz bir çalışma masası, eskimiş lekeli hasır sandalyeler, duvarda solmuş duvar kağıtlarının üzerinde yıllardır kullanılmadığı belli olan tabelalar. Odadaki küf kokusu da bana ordudaki büroları anımsatıyordu. İlk bakışta şu son günlerde ne çok şeyi anlamayı öğrenmiştim. Bu yaşlı adamın tüm lüksü ve rahatlığı yalnızca kızı için ayarladığını, kendisinin ise pinti bir çiftçi gibi yaşadığını anlamıştım. Tam önümde yürüdüğü için siyah ceketinin dirseklerinin de eskilikten parlamış olduğunu ilk kez fark ediyordum. Büyük olasılıkla 10-15 yıldır bu elbiseyi giyiyordu. Kekesfalva odadaki tek rahat koltuk olan deri kaplamalı geniş koltuğu bana doğru iterek "Buyurun oturun teğmen," dedi. Israrlı ancak sevecen bir ses tonuyla. "Lütfen oturun." Kendisi için ise ben daha itiraz etme fırsatı bulamadan sağlamlıkları tartışma götürür tozlu hasır sandalyelerden birini çekti. Artık yan yanaydık. konuşmaya başlayabilirdi, başlamalıydı da. Bu zengin adamın, bir milyonerin, benim gibi yoksul bir teğmenden ne isteği olabileceğini öğrenmeyi inanılmaz bir sabırsızlıkla bekliyordum. Kekes Falva ise ayakkabılarını incelermişçesine başını önüne eğmiş, inatla konuşmadan oturuyordu. Tek duyduğum göğsünden gelen nefes sesiydi. Soluk almakta zorluk çeker gibiydi. Kekes Falva neden sonra başını kaldırdı. Alnı ter içindeydi. Buğulanmış gözlüğünü çıkardı. Bu parlak cam koruma olmadan yüzü çok farklı, çıplak, yoksul ve trajik görünüyordu. Tüm miyoplarda olduğu gibi gözleri camın ardında olduğundan çok daha kısık ve yorgundu. Kızarmış şişkin göz kapaklarından yaşlı adamın geceleri çok az ve kötü uyuduğunu anlıyordum. İçimde yine aynı fırtınayı hissettim, acıma duygusu. Artık biliyordum, bu duygu yine tüm benliğimi kaplıyordu. Birden yaşlı, zengin Kekes Falva'nın değil, zavallı, endişeli bir adamın karşısında oturduğumu hissettim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 115.